Kayıp Gül, Serdar Özkan, 14. Ayrım. Gözleri mısraların üzerinde gezinirken geçmişte bir yolculuğa çıkmıştı sanki. Mary'nin mektuplarında yer alan bazı sözleri anımsıyordu. Mary'nin başkalarına "hayır, sandığınız gibi değil" diye itiraz edişini. Rüyasında annesinin onu "sen beni hiç kaybetmedin" diye teselli edişini. Ve Mary ile konuşan Pembe Gül'ün ona "annen sana her şeyle sesleniyor" deyişini. Bahçede geçirdiği günleri anımsıyordu. Artemis ve Meryem'in aynı saksıda iç içe geçmiş görüntüsü geliyordu gözünün önüne. Bu iki gülün konuşmasından bölümler yankılanıyordu kulaklarında. Zeynep Hanım'ın sözlerini anımsıyordu. Tıpkı Mary'nin mektuplarındaki sözler gibi. O sözler annesinin sözleriydi sanki. Zeynep Hanım'ın gözlerinde annesini gördüğü an canlanıyordu zihninde. Sanki Zeynep Hanım'ın gözlerine bir kez daha bakıyordu şimdi. Sanki o gözler Zeynep Hanım'a ait değildi. Annesinin o ışıl ışıl parlayan lacivert gözleriydi onlar. Eskiden annesinden hazinesinin anahtarını istediği zamanları, onun da "senin hazinenin anahtarı bende değil ki" deyişini anımsıyordu. Annesinin anlattığı öyküleri, Sarı Çiçeğin Mary için gönderdiği hazine anahtarı öyküsünü, Bayan Johnson'ın annesinin mezarına bıraktığı sarı gülleri anımsıyordu. Dörtlükteki her bir mısra ona Mary'nin mektuplarından birini çağrıştırıyor, geçen her saniye kayıp mektuba biraz daha yaklaştığını hissediyordu. "Hayır, sandığın gibi değil." Mary'nin başkalarına itiraz ettiği ilk mektubu. "Sen beni hiç kaybetmedin." Mary'nin annesinin sesini duyduğu rüyayı anlatan ikinci mektubu. "Her şeyle seslenirim sana" ise Pembe Gül'ün annesinin Mary'ye her şeyle seslendiğini söyleyen üçüncüyü. O halde dördüncü mektuba götürecek ipucu da dördüncü mısrada gizli olmalıydı. Diana tekrar tekrar okuyordu. "Hatıraların ötesinden, hatıraların ötesinden, hatıraların, hatıralar, hatıra, ötesi" birden sustu ve annesinden hatıra kalan çerçeveye uzandı. Onu yavaşça duvardan alarak arkasını çevirdi. Yanılmamıştı. Sağ üst köşesinde minicik bir anahtar deliği vardı. Sarı Çiçeğin Zeynep Hanım'ın mektubunda verdiği tavsiyeyi düşünen Diana, çerçeveyi masaya bırakıp odasına koştu. Başucundaki çekmeceyi açtı. Elini kağıt ve kalemlerle dolu olan çekmecenin içinde gezdirmeye başladı. Çok geçmeden çekmecenin dibine bantla tutturulmuş minik bir anahtara takıldı parmakları. "Teşekkürler Sarı Çiçek" dedi anahtarı avucunda sıkarken. Salona döndü. Beyaz güllerden örülmüş tacı Sokrat'ın dallarından alarak özenle başına yerleştirdi. Ardından gümüş çerçeveyi eline aldı. Anahtar o kadar küçüktü ki deliğine yerleştirirken yere düşürdü. Ama ikinci denemede çerçeveyi açabildi. Çerçevenin içinden arkasına minik harflerle bir mektup kazınmış olan bir levha çıktı. Onu tutarken Diana'nın kalbi öylesine hızlı çarpıyordu ki neredeyse sesini duyacaktı. Bir ayna gibi parıldayan gümüş levhayı göğsünün hizasında tuttu. Levhanın üst kısmında iki kelime yazılıydı. Mary'nin adresi. O kelimelerin hemen aşağısına ise yüzü yansıyordu. Hafifçe arkaya kaymış olan tacını eliyle düzeltirken, "tıpkı düşlerdeki gibi" dedi içinden. İki damla yaş süzüldü yanaklarından ve gözlerini annesinin kelimelerine çevirdi. "Sevgili Diana'm ya da babanın seni çağırdığı gibi Mary." "Mary, babam bebekliğinde hep bu ismi fısıldardı kulağına. Onun vefatının ardından sana hiç bu isimle hitap etmek istemedim yavrum. Ta ki sen bu ismin işaret ettiği yönünü tanımaya hazır olana kadar. İstedim ki evini terk etmek, bir okyanus aşmak ve ikizini kaybetmenin korkusunu yaşamak zorunda kal ki bir daha hiçbir güç sana bu ismi unutturamasın. Seni Mary'nin peşine yollarken sana gerçek dışı şeyler söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm yavrum. İyice daralan zamanım bana başka bir seçenek bırakmadı ne yazık ki. Bir an evvel o gül bahçesine uzanan bir yolculuğa çıkmanı istiyorum. Ekim seyahatlerinin küçük bir provası sayılabilecek bu yolculukla sana düşlerini unutturan ve seni mutsuz eden o cana kıymanı istiyordum. Bu mektup eline geçtiğine göre güllerin yolunda iyi bir başlangıç yapmış olmalısın. Gördüğün o gül bahçesinin farkını hissetmiş olmalısın. Eğer gerçekten öyleyse, eğer o bahçe senin için diğer bahçelerden farklıysa, Sokrat senin için diğer güllerden farklıysa, eğer o bahçedeki sen diğer senlerden farklıysan ve bu farklılık sana üstünlük değil, tüm dünyayı kucaklama hissi veren bir farklılıksa, o zaman Zeynep ve ben seni Ekim'de Efes'e davet ediyoruz. Mary sana en güzel Ekim seyahatleri tanıtabilir çünkü. Kim bilir, belki de ben tüm fizik kanunlarını alt üst eder ve uçan bir at üstünde yanına gelirim. Efes'te kızımı kucaklayabilmek için, Ekim yağmurlarının altında kızımla birlikte girebilmek için. Ama sen beni orada göremezsen dahi Efes'teki seslere iyi kulak ver yavrum. O zaman fark edeceksin ki Efes'te iki değil, tek bir ses varmış. Meryem'in sesi, senin sesin. Eğer o ses bir gün sana hukuk bürolarına yolladığın tüm iş başvurularını geri çek. Önüne bir boş sayfa al ve meslek hayatının ilk kitabını yazmaya başla diyecek olursa, o zaman sana bir önerim var yavrum. Kitabında bize evrenin en eski öyküsünü anlat. Senden başlayan ve yine sende biten bir yolculuğu. Bu öyküyü yaşayarak çoktan yazdın zaten. Sadece sayfalara dök. Belki o sayfaların birinde Zeynep'in sana gülleri duyma ödülü olarak vaat ettiği sözü de kullanmak istersin. Bir Türk sufisi Yunus Emre söylemiş. Bir ben vardır bende, benden içeri. Bir tanem seni seviyorum ve her an seninleyim. Annen. 3. Bölüm 44 19 Eylül Annem. Aylar sonra sana tekrar kavuşma ihtimali bile bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Tam bir ay sonra Efes'e geliyorum. Ekim yağmurlarının altına annemle birlikte girebilmek için. Son 4 aydır ilk romanım üstünde çalışıyorum. Şu anda kitabımı sana okuyabilmeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki henüz tam hazır değil. Yine de öykümü seninle paylaşmak istiyorum. Kitabın öyküsü bir gül hakkında anneciğim. Gülün adı Efes gülü. İlahi kokuyla yaratılmış bir gül. Kokusunun kendine özgü bir sesi var, mutlu bir ses. Düşlerden ve meleklerden bahsediyor. Tanrı'ya bu dünyada kavuşmaktan bahsediyor. Ama gül büyüdükçe kendi sesi zannettiği başka bir ses duymaya başlıyor. Sürekli ben diyen, epeyce yüksek çıkan bir ses. O kadar yüksek ki gül artık kendi öz sesini duyamaz hale geliyor. Kendi sesini tekrar duyabilmesi için kokusunu koruması gerekiyor gülün. Ama öyle bir yere ekilmiş ki orada onu kokusu için sevmiyorlar. Sadece onun rengine, gövdesine ve taç yapraklarına önem veriyorlar. O da onların sevgisini kazanmak uğruna kendisini başkalarının beklentisi doğrultusunda şekillendirmeye başlıyor. Büyü dediklerinde büyüyor. Kendini parlat dediklerinde sessiz bir telaşla denileni yapıyor. Çok geçmeden de ihmal ettiği kokusu uçup gitmeye başlıyor. İnsanlar onu önce şekillendiriyor, sonra sanki bir tanrıçaymışçasına övgüler yağdırıyor. Öyle ki bir süre sonra gül dahi bir tanrıça olduğu yalanına inanıveriyor. Kendini özel hissetmesi için bir gül olduğunu hatırlamasının yeteceğini anlamıyor bir türlü. Büyük bir şey değil, sadece bir gül. Ve her geçen gün daha mutsuz hissediyor kendini. Geriye hayatında tek mutluluk kalıyor. Annesi. Ama tam annesini keşfetmeye başladığı, tam annesine en çok ihtiyaç duyduğu sırada annesini sonsuza dek kaybediyor. Daha doğrusu kaybettiğini düşünüyor. Aslında bu öykü bir gül hakkında değil anneciğim. Bu öykü bir anne hakkında. Gerçek güllerin hiçbir zaman ölmediğini, solduktan sonra dahi etraflarına koku vermeye devam ettiklerini kanıtlayan bir anne hakkında. Hatırlaması için gülün saksısını şöyle bir sarsmak zorunda kalan bir anne. Bu mümkün olabilecek mi? Gül unuttuklarını hatırlamayı ya da öğrendiklerini unutmayı başarabilecek mi? Kokusunu geri kazanabilecek mi? Ve en önemlisi kendi öz sesini duymayı başarabilecek mi? Umarım. Evet anneciğim, romanımın öyküsü aşağı yukarı böyle. Ama doğru düzgün anlatabildim mi bilmiyorum. Bence bu anlatılmaktan çok yaşanması gereken bir öykü. Zeynep Hanım'a bir zeytinin tadını bile anlatamadım ben. Gül bahçesinin büyüsünü nasıl anlatabilirim? Ama başaramamış olsam bile sorun değil. Doğru düzgün anlatamadıysam da, başkaları beğenmeyecek olsa da sorun değil. Bu öykü benim için anlamlı. Çünkü senin hakkında iyi ki anlatmışım. Aslında hayır, bu öyküyü ben anlatmadım, sen bana anlattın. Hem de bana bir daha hiç öykü anlatmayacağını düşündüğüm bir zamanda. Teşekkürler anne. Havada kokunu duyuyorum. Her koklayışımda farklı kokuyor. Gül kokusu. Her yerde. Diana. 45. Romanın bitirmek üzereyken gökyüzünde üçer beşer gruplar halinde yükselen mavi balonlar görüyorum pencereden. Nereden geliyor olabilirler acaba? Bakmak için pencereyi açıyorum. Parkta bir hareketlilik var. Zor da olsa dev bez afişte yazılanları okuyabiliyorum. Kaliforniya'nın değişen sahilleri, sokak resimleri. Sergi 24-27 Eylül. Romanıma mavi balonları gördüğüm bu bölümü ekledikten sonra açılışa katılmak üzere evden çıkıyorum. 46. Sergiye varınca yan yana dizilmiş 20'ye yakın deniz resmiyle karşılaşıyorum. Gözlerim Matias'ı arıyor ama onu bir türlü göremiyorum. Buradayken yaptığı resmi görebilmek için etrafıma bakınmaya başlıyorum. O sırada falcı dilencinin bana el salladığını fark ediyorum. Gözün aydın küçük hanım, bak kim gelmiş. Dur bakalım, niçin geldiğini bilmiyoruz henüz. Yaşayalım, görelim. Yaşayalım, görelim diyorum. Ha, unutmadan. Dün Bayan Johnson'la konuştum, sana çok selamı var. Hala onun hediyesini neden kabul etmediğini merak ediyor. Neden kabul edecekmişim ki? Ben onurlu bir adamım. Mesleğime saygım var. Gerçekten fala bakmamışsam ne fal parası alırım ne de hediye. Olsun, belki falıma bakmamıştın ama sonuçta bir şekilde o mektupları okumamı sağladın. Bayan Johnson'a ve anneme yardım etmiş oldun. Hediyeyi bu iyiliğinin küçük bir karşılığı olarak kabul edemez miydin? İyiliğe karşılık ha? Ona alışveriş derler küçük hanım. İyilik ise bir an durup eliyle diğer dilencileri işaret ediyor. Onları görüyor musun? Eskiden sabah akşam karınları doyuyordu. Eyaletin en şanslı dilencileriydi onlar. Akşam yürüyüşlerinde hiç gözünü açıp bakmış mıydın ne yediklerine? Hepimiz güzelim yemekler yerdik alüminyum kaplarda. Her sabah bir genç yemeğimizi getirir ve giderdi. Senelerce devam etti bu karavana. Yemekleri kimin gönderdiğini hep merak eder, öğrenmek için sıkıştırırdık genci. Ama ağzından laf alamazdık. Diğerleri o yardımseverin kim olduğunu hala bilmezler. Ama ben biliyorum artık. Biliyorum çünkü bize yemek gelmeyeli tam 6 ay oldu. Şimdi söyle bakalım küçük hanım, sence kim gönderiyordu o yemekleri? Bilemiyorum anlamında ellerimi iki yana açıyorum. Alüminyum kaplar benim de dikkatimi çekmişti aslında. Sosyal kurumların işidir diye düşünmüştüm. Gülümsüyor, işte iyilik denen şey diyor. Yaptığın yardımları kızının dahi bilmemesidir. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama içimi sevinç kaplıyor. Bir kez daha annemin kızı olmanın onurunu yaşıyorum. Affedersin, bilmiyordum diyorum. Otelde hiç kimse bu konuda bana bir şey söylemedi. Otele döner dönmez yemek servisine bildiririm durumu. Hiç gerek yok diyor. Ben sadece o tatlı bayanın hediyesini neden geri çevirdiğimi anlatmak istedim. Hepsi bu. Hadi sen şimdi bunları boş ver de git biraz resimlere bak. Hiçbiri satılmadan yetiş. Peki peki, gidip bakayım bari diyorum. Sırtını sıvazlayarak ve vedalaşıyoruz. Onun yanından ayrıldıktan sonra az ileride toplanmış bir grup insana doğru ilerliyorum. Matias'ın buradayken yaptığı resmi seyrediyorlar. Resme alıcı gözüyle bakınca Matias'ın benim için dönmediğini anlıyorum. Sergiyi en güzel resmi yaptığı yerde açacağını söylemişti çünkü. Bu resim gerçekten de serginin en güzel resmine yazık ki. Dalganın hiddeti daha da artmış. Üst köşede bulunan martı ise hala tek başına. Bu kuş yalnız uçmaktan usanmıyor mu hiç? Gözlerim Matias'ı aramayı sürdürürken grubun ortasında sırtı dönük gencin o olduğunu fark ediyorum birden. Tam önümde. Onun hemen yanında elinde fiyat listesini tutan takım elbiseli bir adam ona bir şeyler anlatmakla meşgul. İyice sokularak kulak kabartıyorum. Özellikle de bu resmi çok beğendik diyor adam. Eşim de ısrar ediyor. Küçük bir indirim yaparsanız onu almak istiyoruz. Önemli olan resmimi beğenmeniz. Benim de en beğendiğim resim o. Memnuniyetle istediğiniz indirimi yapar ve sözünü yarıda kesiyor, yanında durduğumu fark ettiği için olsa gerek. Şaşkınlık içinde yüzüme bakıyor. Ne bir merhaba ne de bir söz. Dili tutulmuş sanki. Gözleri sanki dünyanın en acayip şeyini görmüş gibi alnıma kilitlenmiş. Sürekli tek bir noktaya bakıyorlar. Şüphelenmeye başlıyorum. Acaba alnımda bir şey mi var diye. 15-20 saniye kadar sürüyor bu bakış, ardından müşteriye dönerek cümlesini tamamlıyor. İndirim yapardım ama prensip olarak henüz bitirmediğim bir resmi satamam. Adam aldığı cevaba epey bozuluyor ve bir anda istediği oyuncak satın alınamayan bir çocuğa dönüşüveriyor. Madem resmi bitirmediniz, niye fiyat listesine koydunuz öyleyse? Bunun için sizden çok özür diliyorum bayım ama onu bitirmediğimi daha yeni anladım. Eliyle denizi işaret ediyor. Bu resmi tam bu saatlerde işte tam şuraya bakarak yapmıştım. Bakın sizce de bu saatte denizin yüzündeki ışık daha fazla değil mi? O zaman bu kadar aydınlık olduğunu fark edememişim ne yazık ki. Sizi bu resimden alıkoyan hatam için tekrar özür diliyorum. Matyas'ın bu özür cümlelerini sarf ederken arada bir bana bakması adamı iyice çileden çıkarıyor. Karısının kulağına bir şeyler homurdanarak uzaklaşıyor. Matyas bana dönüyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söyleme diyorum. İyi misin diye sormuyorum çünkü gayet iyi olduğunu görüyorum. Görüşmeyeli neler oldu merak ettim doğrusu. Uzun hikaye diyorum, hatta roman bile olur. Anlatmanı çok isterim. Gel o zaman benimle. Gülümsüyor ve henüz bitmediğini anladığı resmi koltuğunun altına sıkıştırıyor. Yanına fırça ve bir tüp beyaz boya aldıktan sonra beni takip etmeye başlıyor. 47. Sorduğu sorulara yanıt alamadığı kısa bir yolculuk sonrasında eve varıyoruz. Sen şu pencerenin yanındaki koltuğa geç diyorum ona ve ben söyleyene kadar oradan kıpırdamayacağına söz ver. Benim bir şeyler yazmam lazım da. Peki ne yapalım söz diyor ve resmini önüne alarak oturuyor. Romanımın ilk sayfalarının çıkışını almak için yazıcıya komut veriyorum. Ben öykümün sonuna yazmaya devam ederken o da resmiyle uğraşıyor. Tam parktan eve dönüşümüze kadar olan kısmı yazmayı bitiriyorum ki Matyas fırçasını bırakarak beni seyretmeye başlıyor. Yüzünde çocuksu bir ifade var. Acaba onu da Efes'e davet etsem mi diye düşünüyorum bir an. Ama onu nasıl davet edeceğim ki? Orada neler yapacağımız hakkında en küçük bir fikrim yokken. Zeynep Hanım da sır vermeme konusunda en az annem ve Bayan Johnson kadar zorlu çıkmıştı. Tek bildiğim oraya Mary'yi daha yakından tanıyabilmek için gittim. Bunu Matyas'a nasıl anlatabilirim ki? Benim topladığım 3-5 ansiklopedik bilgi dünyanın öbür ucundaki bir kasabayı onun için cazip kılar mı acaba? Efes'te Matyas için ne var ki? Antik bir şehrin kalıntıları, Artemis Tapınağı, Meryem Ana'nın evi. Umarım bunlar gelmesini sağlayabilir. Bir de ben orada olacağım tabii ki. Bu onun gelmesi için yeter de artar. Yine havalandın bakıyorum diye düşüncemi bölüyor Mary. Son zamanlarda hep böyle oluyor zaten. Ne zaman içimdeki Artemis başını çıkarsa sağ olsun Meryem ona hemen itiraz ediyor. Bazen Diana'nın sesi daha yüksek oluyor, bazen Mary'nin. Görünen o ki ikisi bir gül olana dek biraz zaman geçecek. Ama şimdilik en azından ikisinin sesini ayırt edebildiğim için mutluyum. Acaba Matyas gerçekten gelir mi Efes'e? Eğer bir gelecek olursa, belki bir Ekim akşamında Bülbül Dağı'nı karşımıza alır, Meles suyunun kıyısına oturur ve gün batımını izleriz birlikte. Belki oracıkta Matyas'a 2000 sene öncesinde Efes'te yaşanılanlardan söz ederim. Kitaplardan okuduğum kadarıyla ya da belki eski Efes'ten yükselen sesleri bizzat kendim duyarak. 14. ayrımın sonu sayfa 200, devamı 15. ayrımda.